Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'nin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Hurdat 1400, Hicri Kameri 25 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 6 Haziran 2021 Pazar. Aynı zamanda Ehli Beyt imamlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı, Nehcül Belaga hikmetleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları ve ayetlerin hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da Cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldiler. Ulyanov, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırarak nükleer anlaşmaya döneceği ümidini dile getirdi. Irak, İran'a doğal gazdan kalan borcunu en kısa zamanda ödeyeceğini bildirdi. PKK'lı bir militan sınırdan geçerken Türkiye'de yakalandı. Terörist İsrail polisi El Cezire ekibine silah doğrulttu, gazetecileri tartakladı.
Bugün Hicri Kameri takvimle 25 Şevval 1442 Ehl-i Beyt'in 6. imamı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. İmam Sadık Aleyhisselam mübarek ömrü boyunca ilmi ve kültürel hareket ve çalışmalarını yürütmeyi başarmış, Beşi Mektebi'nin ilmi temellerini sağlamlaştırmıştır. İslam karşıtı ve yıkıcı düşüncelerin hakim olduğu dönemlerde İmam Sadık Aleyhisselam derin hikmeti ve ilmi çalışmalarıyla İslam karşıtı düşüncelere engel olmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam Şii Mektebi'nin kuruluşunda büyük meşakkatler ve zorluklara katlanmış ve İslam dininin temellerinin sağlamlaşmasında büyük rol oynamıştır. Ehl-i Beyt'in 6. nuru İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 7 aday ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Yargı Erkeği Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve İslam Nizam Masraatları Teşkil Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı, Eski Uluslar Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Baş Müzakereci Said Çelebi, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski İsfahan Valisi Muhsin Mehralizade ile Eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirdiler. münazarının ana gündeminde mali ve nakit sorunu, vergi kaçakçılığı, ekonomik sıkıntılar ve mevcut sorunlara çözüm yolu sunma gibi konular yer aldı. Adayların çoğu İran'ın kendi yeteneklerine dayanması gerektiğine ve ülkenin yabancılara bağımlı olmadan yönetilebileceğine inandıklarını ifade ettiler. Adaylardan İbrahim Reis'i, üretimin önündeki engelleri aşmak için öncelikleriniz ve stratejileriniz nelerdir sorusuna, üretimin önündeki engeller, üreticilerin şu anda karşılaştığı önemli konulardan biridir ve üretim sektörünü cazip hale getirmek için bir şeyler yapmalıyız. Diğer yandan da verimsiz ekonomik işlerin çekiciliğini azaltmalıyız. Kaçakçılık ortadan kaldırılmalı ve paralar üretime aktarılmalı cevabını verdi.
Öte yandan Said Celili ise şunları kaydetti. Önümüzdeki 4 yılda ülkenin iyi yönetilmesiyle birlikte büyük ölçüde ilerlemesini istiyorsak ülke ekonomisi için ciddi bir plan yapmalı ve bahane aramamalıyız. Çalışmamızı birkaç temel konu üzerinde oturtmamız gerekiyor. Örneğin ulusal paranın değeri hakkında tartışmalar var. Ulusal para ne zaman değer kazanacak? Bu üretim sektöründe ve ihracatta bir atılım olduğunda olur ve ihracatta bir atılım ise dünya ile kapsamlı ve yapıcı ilişkiler kurmamıza bağlıdır. İki veya üç ülkeyi beklememek gerekir. Gazizade Haşimi de enflasyonu bir felaket olarak nitelendirirken, enflasyonu kontrol edebilirsek ulusal para biriminin değerini koruyabiliriz. Maalesef ülkede ilgili görevliler ulusal paranın değerini korumak yerine yabancı paraları ve döviz kurları korumakla yükümlü hale geldi açıklamasında bulundu. Doktor Zakani ise Hasan Rouhani hükümetinin yönetim şeklini eleştirirken bu hükümetin yanlışlarının düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak ülkede yolsuzluk, yoksulluk ve ayrımcılığa karşı mücadele edeceğini söyledi. Adaylardan Himmeti de diğer adayların vaatlerinin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu savunarak onların aksine ben bir ekonomistim. Ülkenin ekonomik durumunu biliyorum. Bu durumdan çıkmamız için ekonomide acilen bir reforma ihtiyacımız var dedi. Ülke ekonomisi için yeni bir plan hazırladıklarını ifade eden Rıza'ydı. Ulusal kalkınmayı sağlamak için yeni bir planım var. Sünniler, gençler ve azınlıkların kapasitelerini değerlendirmek istiyorum dedi. Muhsin Mihralizade de İran ekonomisi hakkında 2 yıldan beri ülkenin sorunlarını çözmek için kapsamlı bir plan hazırlamaktayım. Hazırladığım planı bu gece web sitemde yüklemek istiyorum şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dünya Çevre Günü'nü herkesin toprağı ve sağlıklı bir çevreyi temizleme görevinin bir hatırlatıcısı olarak nitelendirdi. Hatipzade dün Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir tweet attı. Hatipzade, Dünya Çevre Günü hepimiz için bir hatırlatmadır. Temiz toprak ve sağlıklı bir çevre için görevimizdir dedi. Hatipzade, hasarlı çevremiz ancak dikkatli yerel planlar, küresel işbirliği ve ortak uluslararası yükümlülüklere bağlılık ile onarılacaktır dedi. Her yıl 5 Haziran Birleşmiş Milletler tarafından Çevre Günü olarak belirlenmiştir.
Rusya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihal Ulyanov, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya döneceğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Amerika'nın nükleer anlaşmaya nasıl döneceğine dair bir soruya cevap veren Ulyanov, Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları kaldırır kaldırmaz nükleer anlaşmaya dönmüş olacağını söyledi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 5. turunun 2. oturumu çeşitli düzeylerde bir haftadan fazla süren yoğun ikili ve çok taraflı görüşmelerin ardından çarşamba gecesi Grand Hotel Viyana'da toplandı. Söz konusu toplantıda nükleer anlaşmaya üye ülkelerin delegasyon başkanları görüşmelerin son durumunu değerlendirdi. Tüm delegasyonlar bugüne kadar kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti ifade ederken henüz çözülmemiş birçok konuya çözüm bulmak amacıyla önümüzdeki günlerde müzakere sürecini takip etme kararlılıklarını ve ciddiyetlerini yinelediler. Ortak komisyon toplantısında uzman düzeyinde temas ve görüşmeler sürerken heyet başkanlarının istişareler için birkaç günlüğüne başkentlerden ayrılmasına ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlamasına karar verildi. İran Nükleer Anlaşma Komisyonu'nda bir sonraki toplantısı 11 Haziran'da yapılacak.
Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma konusundaki aşırılık yanlısı açıklamaları devam ederken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre senatörleri Washington Post'ta İran'a karşı yaptırımların yanı sıra diplomatik bir yaklaşım çağrısına bulunan bir not yazdılar. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Graham Washington Post'ta yazdığı bir notta nükleer anlaşmayı eleştirirken bunun yerine nükleer anlaşmanın dışındaki konuların da ele alınmasının gerektiğini belirlediler. Amerika, Trump'ın başkanlığı sırasında Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde çekilmiş, o zamandan beri nükleer yaptırımları yeniden başlatmanın yanı sıra Tahran'a kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Ancak yeni başkan Joe Biden, Amerika'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirse de bu zamana kadar pratikte bir adım atmadı. İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımların kaldırılması ve bu anlaşma maddelerinin diğer taraflarca yerine getirilmesi ve de İran'ın anlaşmadan elde edeceği iktisadi kazanımların garanti edilmesi halinde anlaşmaya geri döneceğini bildirmiştir.
İran milli voleybol takımı 2021 Milletler Ligi'nde 6. maçını Bulgaristan'a karşı oynadı ve rakibini setlerde 3-0 yendi. Fars Haber Ajansı'na göre İran milli voleybol takımı dün akşam 2021 Milletler Ligi karşılaşmalarında Bulgaristan'a karşı oynadığı 6. maçında setleri 25-20, 33-31 ve 25-25'lik skorlarla 3-0 olarak kazandı.
Irak Elektrik Bakanlığı borç tablosunun hazırlandığını ve İran'a olan gaz borçlarının yakında kapatılacağını duyurdu. Irak Elektrik Bakanı Ahmet Musa El-Abadi, İran tarafına ödememiz gereken borç ve yükümlülüklerimiz var. Bu konuda iki ülke enerji ve maliye bakanları anlaşmaya vardılar. Irak'ın bu borcunu önümüzdeki günlerde tamamen kapatacağımızı düşünüyorum dedi. İki hafta önce El-Abadi, Bağdat'ta elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada Irak'ın İran'a doğalgazdan ötürü borcunu ödememesi ve bundan dolayı da İran'dan gelen doğalgaz miktarında azalma olduğunu bildirmiş ve bundan dolayı elektrik kesintilerinin arttığını ilan etmişti. Irak Elektrik Bakanlığı'na göre yüksek tüketim, illerin ve valiliklerin belirlenen kotalara uymaması, vatandaşlar arasında tüketim kültürünün zayıf olması, hırsızlık ve Irak elektrik şebekelerinin genel olarak bozulmasının Irak'ta elektrik kesintilerinin başlıca sebepleri olduğu bildirilmişti. Irak Elektrik Bakanlığı'na göre ülkenin yaklaşık 22 bin megawatt elektriğe ihtiyacı var. Ancak bakanlık elektrik üretim seviyesini şu ana kadar 18 bin megawatta çıkarmayı başarmıştır. İran İslam Cumhuriyeti şu ana kadar Irak'ın en önemli enerji, özellikle de doğalgaz tedarikçi konumunda bulunuyor.
Hindistanlı bir grup doktor ve Hindistanlı oksijen jeneratörleri içeren İran kargosunun bağışından dolayı İran'a teşekkür ettiler. Muhabirimizin Yeni Delhi'den bildirdiğine göre bu sevkiyat İran'ın Meşhed kentinde bulunan Aslan-ı Quds Rezevi tarafından Hindistan hükümetine ve halkına bağışlanan 300 oksijen jeneratörünü içeriyor. Yeni Delhi'deki bir hastane başhekimi İran dini liderinin Hindistan temsilcisi Aslan-ı Quds Rezevi'nin yetkililerine teşekkür ederek hastalarımızın çoğu oksijen yetersizliğinden öldü. Bu yardımlar hastaların hayatlarını kurtarmada çok etkili oluyor dedi. Yeni Delhi'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Zihirut'un bu oksijen jeneratörlerinin COVID-19 hastalarının ölümünü önlemek için çok gerekli olduğunu belirterek hastaları tedavi etmek için oksijen sıkıntısı çekiyorduk ve bunların yokluğundan ötürü birçok insan öldü dedi. Geçen hafta İran İslam Cumhuriyeti'nden Hindistan'a yapılan yardım Hindistan medyası ve halkı arasında önemli yankı buldu.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde dün gece saat 22 itibariyle başlayan ve pazar gününü tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 7 Haziran pazartesi saat 05'te sona erecek. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 216.156 COVID-19 testi yapıldı. 6.126 kişinin testi pozitif çıktı. 92 kişi COVID-19'dan dolayı yaşamını yitirdi.
Türkiye İstanbul Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ile dün Deniz Kurdu 2021 tatbikatının Doğu Akdeniz'deki seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 133 üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta personele ve katılımcılara hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesinin, asil milletinin, bölgesinin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.
Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK-YPG'li bir teröristin yakalandığını bildirdi. Öte yandan Bolu'da da Temin operasyonunda yakalanan 1700 kişinin öldürüldüğü Şipeker katliamının faillerinden IŞİD mensubu Arkan Taha Ahmet'e 2 ay ev hapsi cezası verildi. Interpol tarafından aranan hakkında Irak'ın Tikrit kentinde IŞİD tarafından 1700 kişinin öldürüldüğü katliama katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmet işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet çıkarıldı mahkemede elektronik kelepçe takılarak 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti belirli koşullar dahilinde 10 Haziran'dan itibaren Rusya ve Türkiye'den gelecek yolcuları kabul edeceğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu epidemiyolojik açıdan istikrarlı durumdaki bazı ülkelerin vatandaşlarının Azerbaycan'ı ziyaret etmeleri için kademeli olarak özel izin zorunluluğunu kaldırma kararı aldı.
Terörist İsrail polisi Şehit Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlere destek için yapılan eyleme müdahale etti. Eylemi takip eden El Cezire kameramanının çekim yapmasını engellemeye çalışan İsrail polisi tepki gösteren kadın muhabir ise gözaltına aldı. Şehit Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlere destek için yapılan eyleme müdahale eden polis eylemi takip eden Katar merkezi El Cezire ekibine karşı zor kullandı. Irkçı İsrail polisi gelen tepkiler üzerine El Cezire televizyon kanalı muhabiri Givara El-Budeyri'yi serbest bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan Hamas hareketi terör rejimi İsrail'in basın mensuplarına yönelik tutumunu sert ifadelerle kınadı.
Gazze'deki uzman mühendislerin yer aldığı ekipler Gazze şeridine yönelik terörist İsrail saldırılarında işgal ordusu tarafından atılan ancak patlamayan 1200 adet füze, tank ve top mermisini etkisiz hale getirdi.
Bu sabah Irak'ın batısındaki Al-Anbar eyaletinde Amerikan terörist askerlerin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünde sirenler çaldı. İrna'ya göre sirenler bir füzenin Bağdat Diplomatik Destek Merkezi yakında ateşlenmesiyle aynı anda aktif hale geldi. Irak halkı ve partilerin çoğu Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor.
Öte yandan Vatikan, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği Kanada'daki kiliselere ait yatılı okullarla ilgili bilgileri açıklamıyor. Kanada Başbakanı Trudeau şunları kaydetti. Kiliseden hala direniş görüyoruz. Bence hepimiz özellikle de ülke genelindeki Katolikler için yerel cemaatlerimize, psikoposlara, kardinallere ulaşmak için gerçekten önemli bir an bekliyoruz. Gerekirse daha sert tedbirler alacağız.
Amerikan eski başkanı Trump Facebook'un kendisine getirdiği 2 yıllık erişim yasağını hakaret olarak nitelendirerek eninde sonunda biz kazanacağız ifadesini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya arabuluculuğu ile Karabağ barış müzakerelerinin tekrar başlaması etrafında. Ermenistan partileri ve siyasetçileri erken milli parlamento seçimleri rekabetleriyle uğraştığı bir sırada Karabağ barış müzakereleri Rusya'nın ara buluculuğu ile tekrar başladı. Bu hususla ilgili Ermenistan Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak şu açıklamalarda bulundu. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan askeri güçleri temsilcileri arasında üçlü müzakereler tekrar başladı. Bildiriye göre diyalogların bu turdaki gündemi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında sınır gerginliklerinin azaltılması ve 6 Ermeni askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri tarafından esir alınmasıdır. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni güçlerinin yenilgisinin ardından Ermenistan Başbakanı Dağlı Karabağ bölgesini ve etrafındaki 7 bölgeyi kontrol etmekteki başarısından ötürü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne büyük taviz vermek zorunda kalmıştı. Bu bağlamda Azerbaycan tarafı özellikle Nahçıvan Cumhuriyeti'ne erişim sağlanması için Ermeni topraklarından geçecek ve Azerbaycan ana topraklarını Nahçıvan'a bağlayacak koridorun açılmasını talep etmiştir. Bu koridor Azerilerin Zengozar olarak adlandırdığı Ermenistan'ın Sivnik eyaletinden geçmesi planlanmaktadır. Bu koridorun oluşturulması Rusya ara buluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki 10 maddeli üçlü ateşkes anlaşmasının maddelerinden biridir. Karabağ Barış Anlaşması'nda bu ulaşım hattının kurulmasının onaylanmasına rağmen birçok uzman, özellikle de Ermeni uzman, bu koridorun kurulmasının Ermenistan'ın bölünmesine yol açabileceğini belirtmektedir.
Bu hususta Karabağ Savaşı'nda 1988 ila 1994 yılları arasında üst düzey subaylardan Monte Melkonyan şöyle bir değerlendirmede bulundu. Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakırsa ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan'dan ayıran ince bir kara bölgesi olan Sivnik eyaletinin de kaybolmasına şahit olacağız. Gerçekte biz Karabağ'ı kaybedersek ülkenin tarihin son sayfası da elden gitmiş olur. Ermenistanlı asker uzman ve üst düzey askeri yetkili şöyle bir tahminde de bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri Ermenistan güçlerini Karabağ'dan dışarı çıkarma hususunda başarılı olurlarsa Sivnik eyaleti ve Ermenistan'ın diğer bölgelerine doğru harekete geçeceklerdir. Tüm bu uzmanlık bakışlarına rağmen Ermenistan Karabağ bölgesini ilaveten işgal ettiği 7 ili de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri vermiştir. Birkaç kez ateşkes ihlaline rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri geçmişte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarını kurtaramamıştı. Gerçekte 1998 ile 2018 yıllar arasında Robert Korsaryan ve Serge Sarkisyan hükümetlerin iş başına geldiği sıralarda 20 yıl boyunca Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri işgal topraklarını Ermeni askerlerden kurtarmakta başarısız kalmışlardı. Ancak Nikol Paşinyan hükümetinin iş başına gelmesiyle Azeri askerler 44 günlük 2. Karabağ Savaşı boyunca işgal topraklarını kurtardı. Böylece Rusya arabuluculuğu ile 10 maddeli Karabağ Barış Anlaşması Rusya arabuluculuğu ile taraflar arasında imzalandı. Bu öngörülmesi zor yenilgiye rağmen Ermenistan Başbakanlığı kayyumu Nikol Paşinyan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda yenilgi almasına rağmen hala Güney Kafkasya'da bulunan Ermenistan'ı yönetmeye çalıştığı söylenebilir. Güney Kafkasya bölgesinde olup bitenler hususunda genel bir değerlendirme yapılacak olursa Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın tam bir güvensizlik içerisinde kaygı verici bir durumda Moskova'da müzakere masasına oturmuşlardır. Görünen o ki Azeri askerler Ermenistan topraklarını bu ülkeden koparmak istiyor. Buna karşın Ermeni makamlar mevcut statüyü korumak istemektedirler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 54. Naksa günü etrafında. ...5 Haziran 2021... Cumartesi yani dün, Filistin'de 54. Naksa yani gerileme gününün yıl dönümüydü. 5 Haziran 1967'de Siyonist rejim İsrail ve Mısır, Suriye ve Ürdün olmak üzere 3 Arap ülkesi arasında bir savaş başlamış, 10 Haziran 1967'ye kadar devam etmişti. Bu savaş 6 gün savaşı olarak biliniyor. Siyonist rejim İsrail bu savaşta ilk olarak Mısır'ın hava üslerini, limanlarını ve Süveyş kanalını bombalayarak ardından Ürdün ve Suriye cephelerine yönelik saldırıya geçmişti. Savaşın 5. gününde Mısır, Suriye ve Ürdün hava güçleri pratikte savaşın tüm sahalarında etkisiz hale geldi. Ve terör rejimi İsrail, Suriye'nin Golan bölgesi, Mısır'ın Sina çölü ve Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze şeridini işgal etti. Bu bölgelerin işgal edilmesi, işgalci rejimin yerleşim alanları inşa etme sürecini ve işgal topraklarına daha fazla Yahudileri yerleştirme sürecini hızlandırdı. Bu yüzden Naksa veya gerileme günü Arapların Siyonist rejim İsrail'den aldığı yenilginin yıl dönümü olarak bilinir. Bu yenilgiyi ani ve uzun vadeli olmak üzere iki açıdan ele almak gerek. Ani sonuçlar açısından bu savaş 15 ila 25 bin Arap'ın ölümüne yol açtı. Naksa faciası 300 bin kadar Ürdün'de yaşayan Filistinli'nin mülteci hayat yaşamasına sebep oldu. Bu savaşta Arap ülkeler askeri güçleri ve teçhizatlarının %70 ila 80'ini kaybetti. Siyonist rejim İsrail bu savaşta Kudüs, Gazze şeridi, Ürdün Nehri'nin batı yakası, Golan Tepeleri ve Sina çölünü işgal etti. Bu savaş Arap ülkelerinin Siyonist rejim İsrail karşısındaki küçük düşürülmesinin doruk noktasıydı.
Öte yandan uzun vadeli sonuçlar açısından Naksa günü Siyonist rejim İsrail'in yerleşim yerleri inşa etme ve Filistin topraklarını Yahudileştirme ve Filistinlere mülteci duruma sokma ve göçe zorlama siyasetlerinin şiddetlendiği dönemin başlangıcıydı. Naksa gününden itibaren Siyonist rejim İsrail farklı yöntemlere başvurarak Kudüs şehrini Yahudileştirmeye başladı. İster Filistinlerin topraklarına el koyarak bu topraklarda yerleşim alanları inşa ederek, ister asıl bölge sakinlerini göçe zorlayarak ve de güvenlik, askeri ve stratejik projelere başvurarak bu siyasetlerini uygulamaya çalıştı. Günümüzde de Şeyh Cerrah krizinin devam etmesi Siyonist rejimin Naksa gününde 5 Haziran 1967'de başlattığı cinayetlerinin devamıdır. Buna ilaveten Filistin Esirler ve Gaziler İşleri Heyeti ve Naksa gününün 54. yıl dönümü dolayısıyla Siyonist rejim İsrail'in 1967'den bu yana 1 milyon kez Filistinleri tutukladığını bildirdi. Bu süre içerisinde 17 bin kadın ve kız, 50 bini aşkın çocuğun tutuklandığını belirtti. Bu yüzden Arapların 6 günlük savaştaki yenilgisinin ardından Siyonist rejimin Filistinlere karşı cinayet işlemekte daha da cesaretlendiği söylenebilir. Naksa gününün 54. yıl dönümünde ise Siyonistlerin Filistinlere karşı cinayetlerinin devam ettiği bir sırada Irkçı İsrail'in durumu 1967 ile karşılaştırılmaz bir duruma gelmiştir. O dönemde Mısır, Suriye ve Ürdün üç büyük Arap ülke olarak sadece 6 günün içerisinde Siyonist rejim İsrail karşısında yenilgiye uğramışlardı. Bugün ise İsrail Arap ülkeleri ordusu karşısında değil, Filistin direniş güçleri karşısında hezimete uğradı. Ve sadece 12 gün boyunca direniş grupları karşısında direnmeyi başardı. Buna ilaveten İsrail birçok siyasi ve ekonomik sorun ile de karşı karşıya kaldı. Öyle ki son 2 yılda geçici kabineyle yönetilmek zorunda kaldı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Hordad 1400, Hicri Kameri 25 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 6 Haziran 2021 Pazar. 1294 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Şevval 148 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Zalim Abbasi hakimlerinden Mansur Devaneki'nin emri üzerine şehit edildi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir rivayete göre Hicri Kameri 83'te Medine kentinde dünyaya geldi ve değerli babası İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ve imanlı annesi nezdinde yetişti. O Hazret 31 yaşında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların imamet ve hidayeti gibi yüce görevler üstlendi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam değerli babası İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ile birlikte İslam dünyasında o dönemin en büyük bilimsel merkezini Medine kentinde kurdu ve bilim hayranları dünyanın çeşitli bölgelerinden bu kente gelerek o Hazret'in derslerine katılırlardı. Nihayet İmam Sadık Aleyhisselam'ın halk içerisindeki nüfuzunu tahammül edemeyen Zalim Abbasi hükümdarı Devaneki'nin emri üzerine o Hazret zehirlenerek şehit edildi ve pak naaşı Medine'deki Bakî mezarlığında toprağa verildi. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Hordat 1368'de... ...İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu... ...İmam Hümeyni'nin pak naaşı... ...imama aşık olan milyonlarca insanın gözyaşlarıyla... ...Tahran'da teşhir edildi ve ardından toprağa verildi. Bu görkemli cenaze törenine İran'ın çeşitli kentlerinden... ...10 milyonlarca insan katıldı. Bütün ömrünü halkın özgürleşmesi ve yücelmesine harcayan İmam Hümeyni... Hümeyni'nin pak naaşının toprağa verilmesi, merasiminin en belirgin özelliği halkça olmasıydı. Bugün İmam Hümeyni'nin pak naaşı bundan bir gün önce halkın o imamla vedalaştığı mekan olan Tahran'daki Büyük Musalla'dan Tahran'ın güneyindeki Beheşte Zehra mezarlığına kadar teşhir edildi. Ve ardından imamın mutahhar naaşı, İslam İnkılabı ve Irak'ın İran'a dayattığı savaşta şehit düşen on binlerce insanın pak mezarlarının yanında toprağa verildi. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin pak türbesi, imam aşıklarının ziyaret ettikleri mekana dönüşmüştür. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'e 16 Hordat 1395'te İran'ın genetik biliminin babası Profesör Muhammed Ali Mevlevi vefat etti. Profesör Mevlevi genetik bilimini İran'a getirdi ve bu konuda ücretsiz olarak ders verdi. Mevlevi İran'da düzenlenen kalıcı isimler seminerinde İran'ın tıp biliminin kalıcı ismi olarak seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, 25 Şevval günü 6. İmamlar Halkası Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür.
Biz bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Bu programda İmam Sadık Aleyhisselam'ın marifinin derinliklerine inmek ve bu değerli imam tarafından anlatılan hadisleri ele almak istiyoruz. Öyle hadisler ki günümüzde insanların huzurunu kaçıran birçok belanın ve sıkıntının çözümünü sunmuştur.
Selam olsun Muhammed hanedanının sadık ismine ve açtığı değerli çığra ve mektebe. Selam olsun sana ey düşünce dengesinin kurucusu ve İslam'da ilk irfan kurucusu. Selam olsun asil ve yüce hadisler ve dini ve bilimsel düşüncelerin kaynağı olan bilgilere sahip olana.
Değerli dinleyiciler, 25 Şevval günü Ehlibeyt İmamlar Halkası'nın altıncısı İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, 12 imamlı Şia aleminin altıncı parlayan yıldızıdır. Künyesi Ebu Abdullah'dır. Bu da Abdullah'ın babası anlamına gelir. Abdullah, imamın ikinci çocuğudur. Ayrıca Ebu İsmail ve Ebu Musa künyeleri ve lakapları ile de tanınır. İsmail, İmam Sadık Aleyhisselam'ın büyük oğlu ve Ebu Musa da imamın bir başka oğludur.
İmamların altıncı halkası İmam Sadık Aleyhisselam'ın en önemli lakabı ise Sadık'tır. Rivayetlere göre bu lakap Peygamber Efendimiz tarafından verilmiştir. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam'ın ahlaki özellikleri arasında zühd, infak, geniş bilim, bol ibadet ve sürekli Kur'an tilavet etmek yer almaktadır. Ehl-i sünnet alimlerinden Muhammed bin Talha, İmam Sadık Aleyhisselam'ı Ehl-i Beyt'in en büyüklerinden geniş bilgiye sahip, ibadete adanmış, zühd sahibi, bolca Kur'an tilavet eden biri olarak tanımlamıştır. Ehl-i sünnet fıkıh büyüklerinden Malik bin Enes, İmam Sadık Aleyhisselam nezdinde olduğu sürece hep namaz kılması, oruç tutması ve zikir söylemesiyle karşılaştığını belirtiyor.
Şii hadis kaynaklarında da İmam Sadık Aleyhisselam ile diğer dinler ve mezheplerin düşünürleri ve alimleri ve bazı Allah'ı inkar edenler ile tartıştığı belirtiliyor. Bazı tartışmalarda İmam Sadık Aleyhisselam'ın öğrencileri de onun huzurunda uzmanlığa sahip oldukları dallarda diğerleriyle tartışırlardı. Bu toplantılarda İmam Sadık Aleyhisselam durumu denetler ve kimi zaman kendileri de tartışmaya dahil olurlardı.
Şia imamlar arasında ister usulü dinde ister furu'u dinde çoğu hadisler İmam Sadık Aleyhisselam tarafından nakledilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam en çok Ravi'de yetiştirmiştir. 7. yüzyıl tarihçisi ve Şii şair Ali bin İsa Erbeli, İmam Sadık Aleyhisselam'dan rivayet yapanların sayısının 4000 kadar olduğunu belirtmiştir. Abban bin Taleb'in söylediğine göre Şialar Allah Resulü'nün sözleri hususunda ihtilaf yaşadıkları sırada İmam Ali Aleyhisselam'ın sözlerine başvururlardı. İmam Ali Aleyhisselam sözlerinde ihtilaf yaşadıklarında ise İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözlerine başvururlardı. İmam Sadık Aleyhisselam'dan fıkıh ve kelam ile ilgili rivayetlerin nakledilmesinin bolluğundan dolayı da İmami Şia mezhebi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam yüzünden Caferi mezhebi olarak adlandırılmaktadır.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın ahlakı ve biliminin yanı sıra şahsiyetini de inceledikten sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın mariflerinin az da olsa derinliklere inmek ve en çok bilinen hadislerinden birini anlatmak istiyoruz. Öyle hadis ki günümüzde insanların huzurunu kaçıran birçok sıkıntı ve belanın çözümüdür.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır: "Dört şeyden korkup ancak dört şeye sığmayanlara şaşarım. Korkuya kapılan ancak Allah bize yeter, o ne güzel vekildir zikrine sığmayana." Çünkü Allah-u Teala'nın bu zikrin ardından şöyle buyurduğunu duydum: "Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir."
İmam Sadık Aleyhisselam hadisin devamında ikinci hususu da değinip şöyle buyurmuştur: "Hüzünlü olan ancak senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım zikrine sığınmayana. Çünkü Allah-u Teala'nın bu zikrin ardından şöyle buyurduğunu bilirim. Bunun üzerine Yunus'un duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz İman etmiş olanları böyle kurtarırız."
İmam Sadık Aleyhisselam hadisin devamında üçüncü hususa değinip şöyle buyururlar: "Hile ve tuzağa düşüp ancak ben durumumu Allah'a havale ediyorum kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir zikrine sığmayana." Çünkü Allah-u Teala'dan bunun hemen ardından şöyle duymuşum: "Nihayet Allah onların kurdukları kötü tuzaklardan bu kişiyi, Musa'yı korudu. Firavun ailesini ise şiddetli bir azap kuşatıp yok etti."
İmam Sadık Aleyhisselam hadisin devamında son hususa da değinerek şöyle buyuruyor: "Dünya isteyen ve dünya güzelliklerine gönül bağlayıp ancak maşallah güç yalnız Allah'ındır zikrine sığınmayana. Çünkü bu zikrin ardından Allah-u Teala şöyle buyurduğunu bilirim. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir."
Dini dünya görüşü, dünya ve acılarını kötü saymaz. Tam tersi, acıları ve zorlukları insanların gelişmesi ve harekete geçmesi için bir fırsat olarak tanımlar. Çünkü acılar insanın dünyaya bağımlılığını azaltır ve dünyadaki durumları onun açısından değersiz ve içi boş kılar. Zorluklar ve İstenmeyen durumlar gerçek müminleri fani ve geçici dünyaya yönelik ilgisiz kılar ve onları Allah'a ve ahirete yönlendirir. Böylece müminler amellerine daha çok dikkat eder ve daha çok ahiretleri için çalışırlar. Sonuçta cennet ehli arasına girerler. Ayrıca bu tür zorluklara dayananlar ve her halükarda Allah'a şükredenler Allah nezdinde daha yüksek bir konuma sahip olurlar. Böyle bir dünya görüşü çerçevesinde acılar ve belalar bile büyük nimetler sayılırlar. Hem de Allah tarafından kullarına gönderilen ve onları kendisine yaklaştıran tatlı belalar sayılırlar.
İstenmeyen durumlar ve zorlukların kimi zaman insanı bıktırdığını inkar etmek mümkün değildir. Öyle bir durum yaşanır ki insan tüm gücünü kaybeder ve en ufak iç ve dış baskıya tahammülü olmaz. Belki de karanlık ve yeisten başkasını göremez olur. Kurtuluş kapılarını kapanmış görür. Ancak Allah-u Teala'ya ve hikmet dolu gücüne umut bağlayanlar, hayatın zorluklarının onları yenmesine müsaade etmezler. Bu yüzden bu tür insanlar nedenli zorluklar ile kuşatılırsa bile ümitleri yeise dönüşmez. Tam tersi imanlarından kaynaklı üstün bir güç elde ederler ve zorluklar karşısında bu kalkandan yararlanarak dik dururlar. Bu yüzden Allah Resulü ve Ehl-i Beyt imamları tarafından bize ulaşan marifler de sadece tevessül edenlerin ve Allah'a tevekkül edenlerin haberdar oldukları kurtuluş araçları ve yollarıdır.
Sohbetimizi İmam Sadık Aleyhisselam ile ilgili bir dua ile noktalamak istiyoruz. Ey sadakat ve merhamet imamı! Yalan dolan sahte hadisler ile mücadele ettin. Kelam ashabı medreselerine gidip Allah Resulü'nün kelamına açıklık getirdin. Hurafeler haramını yaktın. Bidatler karşısında dik durdun ve ilahi dinin aynasını pastan korudun, onu parlak tuttun. İnsanların fıtratına uygun olarak İslam'ın surlarına yükselttin ve yersiz yorumları önlemek için sağlam bir bina yaptın. Düşünce yoksulluğu döneminde marifet kürsüsüne oturdun ve şianın mesajını arayanlara duyurdun. Bilimi din evinde ağırladın ve din ehline düşünmeyi öğrettin. Şii gençleri düşünce dersine götürdün ve onların zamirlerinde ve zihinlerinde eleştiri ışıklarını yaktın. Avucunda bilim bitmiştir, hala da bitmektedir. Senin yolunu izleyenler senin öğretilerinin hüzmelerini yaymaktadır. Hüzmeler hala yayılmaktadır. Ne yazık ki Abbasi zalimleri seni fani dünyadan sonsuz dünyaya gönderdiler. Bir kez daha ceddinin mazlumiyeti ortaya çıktı. Sonunda şehadet senin aşk yolundaki sadakatini onayladı.
Değerli dinleyiciler, İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu. Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor.
Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder. Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. Kendinize biraz dikkat edin. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek 3 küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın 2 deliği düşündün mü? Allahu Teala bu 2 deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu 4 sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları isimli seri sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'nde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile yaşadığı gerilimleri ele alacağız.
Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgazın araştırılması, çıkarılması, kullanılması ve taşınması konusundaki anlaşmazlıklar, aktörlerin sayısının çokluğu, çıkar çatışmaları ve kaynak paylaşımının yasal karmaşıklığı nedeniyle Akdeniz'deki doğal kaynaklar en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının sahiplenilmesi çerçevesinde aktörler ve paydaşlara iki kategoriye ayrılır. Bölgesel ve bölge dışı aktörler. Bölgesel aktörler arasında Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Siyonist İsrail rejimi, Mısır, Lübnan, Suriye ve Libya yer alıyor. Sohbetimizin devamında Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına yönelik yaklaşımına ve Türkiye ile yaşadıkları ihtilaflara bakacağız.
Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanılmasındaki en önemli aktörlerden biridir. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği, NATO üyeliği, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkileri, Siyonist rejim İsrail ve Amerika'nın desteğini alması Atina için işleri biraz daha kolaylaştırmış görünüyor. Öte yandan Türkiye ile çözülmemiş deniz hukuku sorunları ve aynı zamanda Türkiye'nin askeri üstünlüğü Atina için zorluklar yaratmıştır.
Doğu Akdeniz'i kendi özel ekonomik alanı olarak gören Yunanistan, gerekirse silahlı kuvvetlerini teyakkuza geçireceği anlaşılmaktadır. Yunanistan, İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmanın vazgeçilemez hakkı olduğunu düşünüyor. Atina, Yunanistan'ın kara sularını diğer deniz bölgelerine genişletme hakkını saklı tuttuğuna inanıyor. Ancak Atina'nın yaklaşımı Ankara'dan gelen itirazlara yol açtı.
Türkiye ve Yunanistan'ın bazı adalar konusunda ciddi ihtilafları söz konusudur. Örneğin Atina ile Ankara arasında ihtilaflı adalardan biri de Castello Rizzo, Meis veya Kızılhisar adasıdır. Ada Türkiye kıyılarının 2 kilometre açıklarında ve Akdeniz'in güneydoğusundaki kıyılarında Yunanistan kıyılarından yaklaşık 580 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Türkiye ada yakınlarında petrol ve doğalgaz aramayı planlıyor ve Yunanistan bölgenin Yunan sularında olduğunu savunarak Türkiye'nin bunu yapmaya hakkı olmadığını vurguluyor.
Yunanistan Avrupa Birliği'ne ve Doğu Akdeniz'deki Siyonist rejime güvenerek bunu Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için pratik önlemler almadığı takdirde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha kırılgan hale geleceğine inanıyor. Yunanistan'a göre Türkiye deniz sınırları dışındaki tüm denizcilik faaliyetlerini durdurmalı ve saldırgan davranışlardan kaçınmalıdır. Yunanistan bir taraftan da Amerikan gücünü kullanmak istiyor. Bu bağlamda Eylül 2020'de Amerika ve Yunan kuvvetleri ortak bir askeri tatbikat düzenledi.
Türkiye ve Yunanistan NATO'nun önemli üyeleridir. NATO misyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynayan iki ülke sayılırlar. NATO, iki ülke arasındaki hava ve deniz çatışmalarını önlemek için gerilimi azaltma mekanizması kurdu. Ancak sorun şu ki, Yunan-Türk anlaşmazlığının ekonomik ve hukuki boyutları savunma ve güvenlik boyutlarından daha önemlidir. Ve NATO'nun ellerini ve ayaklarını önemli ölçüde bağlayan da bu husustur. Yunanistan Dışişleri Bakanı Ekim 2020'de Avrupa Birliği Savunma Bakanları Zirvesi'nin oturumu sırasında NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda NATO'nun Atina ile Ankara arasındaki gerilimler konusundaki pasif tutumunu eleştirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda özel ve stratejik bir konuma sahip olan ada ülkesidir. Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de enerji alanında bir paydaş ülke ve güçlü arasında bir gerilim odağıdır. Ada coğrafyasına sahip küçük bir Avrupa ülkesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'in enerji kaynakları sayesinde daha iyi bir ekonomik konum elde edebilecek. Doğu Akdeniz'in önemli paydaşlarından biridir. Kıbrıs Cumhuriyeti, Türklerin ayrılması ısrarı üzerine kurulan sözde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin Türkiye tarafından tanınması sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Kıbrıs'ın Siyonist rejim İsrail ve Yunanistan ile iyi ilişkileri var, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti bölgesel denklemlerde bağımsız karar verip hareket edemeyen bir ülkedir.
Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tanınan Kıbrıs Türk kesimi, tehditler ve fırsatların eş zamanlı olarak var olduğu bir bölgedir ve özel bir konuma sahiptir. Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlığı gelecekte en çok da Kıbrıs Türk kesimini etkileyecektir. Bu alandaki sorunların çözülmesinin Kıbrıs Türk kesiminin kaderini ve durumunu da netleştirmesi bekleniyor.
Türkiye için Kıbrıs Adası mevcutta Doğu Akdeniz'deki büyük hareketlerin ana merkezidir. Türkiye, Doğu Akdeniz'in doğal gaz kaynaklarını kullanma ve bu alanlarda keşif ve sondaj çalışmalarına devam etme politikasının bel kemiği olarak kendi ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmektedir. Kıbrıs Türk kesimi özellikle Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığından sonra neredeyse hiç bağımsız hareket etmiyor ve büyük ölçüde Türkiye bağımlı konumdadır.
Sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteğiyle gelecekte bazı Akdeniz ülkeleri tarafından tanınan bir hükümet olmayı umuyor. Türkiye, Rum ve Türk tarafları arasındaki sorunların tek çözümü olarak Kıbrıs'ta konfederasyon şeklinde iki bağımsız devlet kurulması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak bu fikir Yunanistan, Kıbrıs Rumları ve Avrupa Birliği tarafından reddedilmektedir. Çünkü Kıbrıs Türk kesiminin sakinleri Türkiye dışında dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir ülkenin pasaportuna sahiptir. Ancak sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Kıbrıs'ın Rum kesimi Avrupa Birliği üyesidir ve vatandaşları 27 Avrupa Birliği ülkesine vizesiz rahatlıkla seyahat edebilirler.
Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının kullanılması, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri büyük ölçüde çetrefilleştirmektedir. İran'da uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Rıza Cebbari, Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilime değinerek şunları söylüyor. Ankara ile Atina arasında bir savaştan bahsetmek için daha çok erken olmasına rağmen bazı uzmanlar bu olasılık üzerinde durmaktadır ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri bir çatışma ihtimalini kabul etmektedir.
Görünen o ki Türkiye ve Yunanistan ve de Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'in üç ana aktörü olarak bölgenin enerji kaynaklarının yatırımı ve kullanımı konusunda kalıcı bir anlaşmaya varmaları şart. Aksi takdirde gerilim ve hatta savaşa doğru bir süreç kaçınılmaz olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki Enerji Anlaşmazlıkları isimli seri sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde Mısır, Siyonist rejim İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı eylemlerine yaklaşımlarına bakacağız.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 63. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Enfal suresinin 32. ve 33. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatları boyunca her daim İmam Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma selamullah aleyha ve çocuklarının konumu ve değeri hakkında konuşmuşlar ve onların kerametlerini ve onlara saygı duyulmasını vurgulamışlardır. Nitekim şöyle buyurdukları bilinmektedir. Gerçekten Allahü Teala kardeşim Ali'ye sayısız faziletler bahşetmiştir. Kim ki onun faziletlerinden birini bile tam inançla itiraf etse, Allah onun geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışlar. O Hazretin faziletlerinden birini bile yazan kişi, yazısı görülmeye ve okumaya devam edildiği sürece melekler onun için istiğfar dilerler. O Hazretin faziletlerinden birini bile duyan şahıs ise, kulak yoluyla işlediği günahları Allah tarafından affedilir.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, sen Kul huvellahu ehed suresi gibisin. Senin gönülden seven biri sanki Kur'an'ın 1/3 kadarını okumuştur. Seni gönülden seven ve diliyle sana destek olan ise sanki Kur'an'ın 1/2 okumuştur. Seni gönülden sevip diliyle yardımına koşan ve eliyle sana destek olan ise sanki Kur'an'ın tamamını okumuş ve tilavet etmiştir.
Medine halkı bu şehrin sokaklarında Hazreti Hasan'ı sağ omzuna ve Hazreti Hüseyin'i de sol omzuna alan Allah Resulüne sık sık rastlıyorlardı. Günlerden bir gün Ebu Bekir peygamberi şu halde gördü ve şöyle dedi. Ey Allah Resulü, her ikisini taşımak sizin için zordur, birini bana verin. Allah Resulü gülümseyerek şöyle buyurdu. Hem merkepleri iyi bir merkep hem de kendileri iyi biniciler. Tabii babaları her ikisinden daha iyi. Ardından şöyle buyurdular, ey Müslümanlar, siz ecdadı ve ciddi en iyi olan insanları tanıtmamı ister misiniz?
Herkes evet deyince Allah Resulü şöyle devam etti. Ecdatları son peygamber ve cennet kadınlarının efendisi, Hüveyl kızı Hatice Hazretleri olan Hasan ve Hüseyin. Tekrar şöyle buyurdu. Kimin anne babasının Allah'ın en iyi kulları olduğunu söyleyeyim mi? Herkes evet dedi ve Allah Resulü de şöyle buyurdu. Babaları Ali bin Ebi Talip, anneleri peygamberin kızı Fatıma olan Hasan ve Hüseyin.
Allah Resulü tekrar sordu. Teyzeleri ve dayıları en iyilerden olanların kim olduğunu söylememi ister misiniz? Herkes evet deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Dayıları Allah Resulü'nün oğlu Kasım, teyzeleri Allah Resulü'nün kızı Zeynep olan Hasan ve Hüseyin.
Allah Resulü bunları söylemesinin ardından ellerini açtı ve şöyle bir duada bulundu. Allah'ım, Hasan ve Hüseyin'in cennetlik olduklarını biliyorsun. Babaları cennette, anneleri cennette, cedleri de, ecdatları da cennette. Hala ve amcaları da cennette, dayı ve teyzeleri de öyle. Kim bu ikiliyi severse cennetliktir. Kim onları sevenleri severse yine o da cennetliktir.
Nasr bin Haris bu sözleri duyunca öfkesine yenildi. Hemen Allah Resulü'nün yanına gitti ve şöyle dedi. Ey Muhammed, sen Adem'in evladısın. Ali Arapların efendisi, kızın da dünya kadınlarının efendisi. Hasan ve Hüseyin evlatların da cennet gençlerinin efendisi. Amcan Hamza şehitlerin efendisi ve amca oğlun Cafer bin Ebi Talip de melekutta uçan iki kanat sahibi. Bunları saydıktan sonra Kureyş ve Araplar için ne geri kalmıştır ki? Allah Resulü düşündürücü bir bakış atarak şöyle buyurdu. Yeminler olsun ki saydıklarının hiçbirini ben onlara vermedim. Allah rahmeti ve faziletlere, kahramanlıklara ve özverilere esasen onlara bunları bağışladı. Benim bu hususta bir rolüm yoktu.
Nazr bin Hares daha da öfkelenmişçesine sırtını döndü ve yüksek bir sesle, ey Allah'ım, eğer bunlar senin tarafındansa semadan taş indir ve bizi acı bir azapla cezalandır, dedi. Allah Resulü bu sözleri duyunca incidi ve ona öğüt vermeye başladı. Nazr ise, belki doğru söylüyorsun, benim gönlüm dar. Bu sözleri duymak bana zor ve sıkıcı gelebilir. Bu yüzden bu şehirden göç etmek istiyorum, dedi. Şefkatinin ne kadar uçsuz bucaksız olduğu herkesçe bilinen Allah Resulü ise tekrar ona öğüt vermeye başladı.
Kur'an-ı Kerim'deki Enbiya suresinin 107. ayetinde de belirtildiği gibi alemlere rahmet olarak indirilen Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen de iman getirip günah işlememeye çalışırsan Allah tarafından bu tür muhibetler sana da bağışlanabilir. Bu yüzden iman getir ve Allah'ın talimatına uyarak memnuniyetini bildir ve razı ol. Çünkü Allah-u Teala kimi zaman kullarını her türlü kötülükle dener ve sınamaya çalışır. Tabii ki Allah affedici, azametli ve İhsan sahibidir.
Nazr bin Hares hala kendi laflarını tekrar edip Medine'den gitmek istiyordu. Ancak Allah Resulü ona izin vermedi. Ardından Nazr evine gitti ve yolculuğa hazırlanmaya başladı. Eşyalarını toplamaya başlayıp şöyle dedi. Ey Allah'ım! Eğer Muhammed'in akrabaları ve yakınları için saydıkları bu kerametler doğruysa, göklerden başımıza taş yağdır ve bizi acı verici bir azapla cezalandır. Bu sözlerin üzerine Allah-u Teala Enfal suresinin 32. ve 33. ayetlerini indirdi.
Allah-u Teala Enfal suresinin 32. ve 33. ayetlerinde şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâlu Allahümme in
كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikat ise, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip, dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai, Tefsir-i El-Mizan isimli değerli kitaplarında bu ayetler hakkında şöyle diyor. Ayette nefyedilen azaptan kastedilen mühlet verilmeyerek indirilen azap türüdür. Allahu Teala bu ayette böyle bir azabı Allah Resulünü hayatta olduğu müddetçe, aralarında bulunduğu müddetçe, Allah Resulü'nün aralarında olmadığı ancak ümmetin istiğfarda bulunduğu müddetçe göndermeyeceğini buyurmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu husustaki güzel ve düşündürücü ifadeleri Nehrül Belaga'nın 88. hikmetinde şu şekildedir. Yeryüzünde azaptan korunmak için iki şey vardır. Biri gitti, o zaman öbürüne sarılın. Giden ve bizi azaptan koruyanlardan biri Allah Resulü idi. Kalan ise istiğfar ve günahların bağışlanmasını istemektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 63. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'da Cumhurbaşkanı adayları 18 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Dünya Çevre Günü herkesin toprağı ve sağlıklı bir çevreyi temizleme görevini hatırlatıyor, dedi. Rusya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya döneceğini belirtti. İran Milli Voleybol Takımı 2021 Milletler Ligi'nde 6. maçını Bulgaristan'a karşı oynadı ve rakibini setlerde 3-0 yenmeyi başardı. Irak Elektrik Bakanlığı borç tablosunun hazırlandığını ve İran'a olan borçlarının yakında kapatılacağını duyurdu. Hindistanlı bir grup doktor, oksijen jeneratörleri içeren İran kargosunun bağışından dolayı İran'a teşekkür ettiler. Türkiye genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK-YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Rus ve Türk vatandaşlara kapıları açıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.